Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine Suriye konusuyla başlayalım. Suriye'de geçtiğimiz günlerde kimyasal bir saldırı gerçekleştirildi ve 500'e yakın kişinin hayatını kaybettiği haberleri geldi en son olarak. Bir o kadar da yaralı var. Ancak bu saldırının kimler tarafından geldiği konusunda %100 kesinleşmiş herhangi bir bulgu olmamakla birlikte dünyanın hemen her kesiminde, Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere, saldırının Suriye hükümeti tarafından, Suriye ordusu tarafından yapıldığına dair bir öngörü var. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden müdahale sinyalleri geliyor. Askeri müdahale sinyali geliyor. Buna birçok ülkede destek veriyor, Türkiye dahil olmak üzere. Neler söylenebilir Suriye'deki son durumla ilgili olarak?
Şimdi biraz olayın başına doğru gidersek, ilk başında böyle bir saldırı meydana geldiğinde Türkiye zaten çok yakın sınırda, oraya sağlık yardımını da yaptı ve yaralılar Türkiye'ye getirildi. Hemen peşinden kimyasal saldırı iddiaları geldi. Kesin olan şu: Suriye uçakları İdlib'i bombalıyorlar. Bombalama konusu kesin. Ancak kimyasal silah mı atıyor, yoksa bombaladığı yerde bir kimyasal var, o mu patlıyor, o konuda bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Suriye tarafı ve Rusya saldırının kimyasal olmadığını iddia ediyor. Saldırılan noktada, vurulan cephanelikte kimyasal maddeler bulunduğunu ve bunların patlamasıyla oradaki insanların kimyasaldan zarar gördüklerini iddia ediyor. Türkiye'ye yaralılar geldi, onlardan bir bölüm hayatını kaybetti ve üzerlerinde otopsi yapıldı ve kimyasal bulgular da rastlandığı açıklanmıştı. Ancak özellikle bir kişiyi beklettiler, bir Suriyeli'yi otopsi için. Dünya Sağlık Örgütü'nden de yetkililer katıldı. Onun otopsisi yapıldı. O otopsi sonucunda da kimyasal bulgulara rastlandığı açıklandı Adalet Bakanı tarafından. Yani bir kimyasaldan etkilenen Suriyeliler ve hayatını kaybeden çoluk çocuk, bu savaşın en kirli yüzüne ilişkin görüntüler var. Kim yaptı sorusunda herhalde Batı hemfikir, hiçbir tartışmaya girmeden doğrudan Suriye hükümetini suçluyor ve Esad'ı suçluyor. Ona karşı gelen Batı'nın dışında Suriye ve Rusya'nın bunu reddettiğini söylemiştik, ama şöyle bir görüş de var. Askeri uzmanlar özellikle, bir ülke bir hava saldırısı yapacaksa bu öyle kolay bir şey değildir. Bunun önceden hedef tespiti yapılır, ileri derecede istihbaratlar değerlendirilir ve o istihbaratlar üzerine bu saldırı gerçekleştirilir. Suriye bir devlettir, otorite Suriye'dir ve saldırı yaptığı noktada ne olduğunu bilmekle yükümlü olan odur diyerek her iki ihtimalde de Suriye'nin bu işten sorumlu olduğunu iddia ediyorlar askeri uzmanlar. Batı sanki bunu bir fırsata çevirme gibi bir girişim içinde aynı zamanda. Bir kere olayın büyüklüğü, kirliliği, çirkinliği konusunda hiç kimsenin şüphesi yok ama Esad'a karşı zaten bir ön yargı vardı. Son dönemde öncelik Esad'dan işi de geçmişti. Ama bu olay sonrasında yeniden Esad hedefteki isim haline geldi. Bunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri burada belirleyici ülke. Esad'a karşı bir koalisyon oluşturulması için hazırlık yapıldığını Dışişleri Bakanı açıkladı. Bundan sonra Suriye'nin Esad'la bir yol alamayacağını net bir şekilde söyledi. Ama en önemli açıklama da Trump'tan geldi. Askeri seçenek masada dedi. Bunun yanında Pentagon'dan bir açıklama: biz askeri imkanları, seçenekleri, operasyona ilişkin değerlendirmeleri Beyaz Saray'ın talebi üzerine hazırlıyoruz dediler. Ve bir belki işaret daha, Suriye'deki Amerikalı askerlerin korunması için ek tedbirler alındığına ilişkin de Amerika'dan açıklamalar var. Yani ciddi ciddi bir savaş hazırlığı söz konusu. Fransa'nın son derece net tepki gösterdiğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin aynı şekilde kurumsal tepki gösterdiğine şahit oluyoruz. İngiltere'de aynı şekilde. Yani Esad'a karşı bir koalisyonun oluşturulmasında aslında çok büyük zorluk çekilmeyeceği de anlaşılıyor burada. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Fransa bu meseleyi götürdü ama sonuç alamadı. Çünkü Rusya ile Çin her zaman olduğu gibi Suriye'ye veya Esad yönetimine bir yaptırma yakın durmadılar. Onlar bu olayın araştırılmasını istiyorlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından. Şimdi önümüzdeki günlerde Trump'ın bir karar vermesi bekleniyor. O karar askeri bir müdahale biçiminde olabilir. Uçakların, Suriye uçaklarının vurulması gibi bir tedbirden ağırlıklı olarak bahsediliyor. Türkiye ise burada yüreklendiriyor deyim yerinde ise Batı'yı, Esad'a karşı mutlaka bu sefer harekete geçirmesi gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum malumunu şu anda alanlarda konuşuyor ve Esad'dan katil diye bahsederek bu olayda Esad'ın sorumlu olduğunu aktarıyor kendisini dinleyenlere ve Trump'a da seslendi son olarak. Dedi ki bu kez lafta kalmasın, Esad'a karşı ciddi önlemler alınsın. İşin bir de Rusya kanadı var tabii, iş karışacak. Rusya orada önemli aktörlerden, belirleyici aktörlerden birisi. Amerika böyle bir karar alırsa, uluslararası bir koalisyon oluşturursa Rusya'nın tepkisi ne olacak? Bunlara ilişkin de henüz net bir açıklama yok. Amerika en azından tarzını, tavrını ve yapacaklarını net olarak açıklamadığı için. Ama yeniden zaten sıcaklığı Suriye, İdlib üzerinden yeniden ısındığını görebiliyoruz. Belki bizi dinleyenlere biraz İdlib'den bahsedebiliriz. Türkiye'nin hemen yanı başında bir şehir burası. Halep'ten tahliye edilenlerin ağırlıklı olarak götürüldüğü nokta. Ve hem Suriye hem Rusya orada eski Nusracıların şimdi isim değiştirerek yine terörist faaliyetlere devam ettiğini iddia ediyor ve İdlib'den çıkartılması gerektiğini söylüyordu. Ve Türkiye'de tabii bu şartlar altında özellikle bu son saldırının ardından yine bir mülteci akını tehdidiyle karşı karşıya. Eğer oradaki korku devam ederse, bu savaş naraları hayata geçerse yine bir mülteci akınının 300-350 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor orada. Türkiye'ye doğru gelme tehlikesinin de ortada olduğunu aktaralım.
Dönelim Türkiye'de gündemdeki diğer maddelere. Türkiye gündemi yoğun. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun Adil Öksüz hakkında iddiaları vardı. Kontrollü darbe tabirini kullandı değişik nedenlerle ve en son çıktığı programda bir söyleşiye katıldı ve o programda Adil Öksüz'den, kontrollü darbeden bahsetti. İşte 15 Temmuz'u irdeledi ve birçok iddiada bulundu. Arkasından MİT'ten bir açıklama geldi, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, bu konuyla ilgili, Adil Öksüz'le ilgili. Bunu değerlendirdiğimizde neler söyleyebilir? Tabii bunun ardından belki diğer konulara da geçebiliriz. Bununla bağlantılı olarak neler söylenebilir?
Kılıçdaroğlu ne söylüyor diye bakarsak belki 3 başlıkta bunları özetleyebiliriz. Birincisi Adil Öksüz. Bu meseleyi diyor ben gündeme getirdim. 15 Temmuz'un en kritik adamlarından biri ve şu anda buharlaştı, kayboldu, yakalanamıyor. Kim bu adam diye soruyor. Yakalandı, 2 gün gözaltında kaldı. Tarla bakıyordum dedi Kazan'da, darbe sabahında. Hakim buna inandı ve serbest bıraktı. Nasıl oluyor bu iş diyerek MİT'e bir atıfta bulunuyor ve diyor ki yeni çıkarılan bir yasayla, 17-25 Aralık'tan sonra çıkarılan bir yasayla MİT elemanları başbakanın izni olmadan yargılanamıyor. İşte bunun için serbest bırakıldı diyor ve açıkça olmasa da MİT elemanı olduğunu ima ediyor. Birinci husus buydu Kılıçdaroğlu'na söyledi. İki, kontrollü darbe. Bu çok konuşuluyor Türkiye'de. Çok tartışılıyor. Özellikle Başbakan ve Cumhurbaşkanı buna çok sert yanıtlar veriyorlar. Kontrollü darbeden kastı şu: 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün silahlı bir güç olarak darbe kapasitesini de elde ettiğine ilişkin bir takım bulgular var idi. Bu bulgular olmasına rağmen bu darbe niye engellenmedi diyor. Birinci soru bu. İkincisi, darbe oldu. Bir komisyon kuruldu. O komisyon her şeyi ortaya çıkarsın diye bütün partilerin girişimiyle kuruldu. Ama komisyonun çalışması engellendi. MİT Müsteşarı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın ki bu olayda en kritik iki nokta, onların komisyonda milletvekillerinin sorularına cevap vermesi engellendi. Neyi gizliyorsunuz diyor. Ve belki de üçüncü nokta, Baylok, belki bu FETÖ operasyonlarında en önemli bilgi kaynağı devletin elindeki Baylok kullananların listesi, o listelerin seçilerek savcılıklara gönderildiğine ilişkin bir iddiayı da gündeme getiriyor. Çaycısı var, çorbacısı var, lokantacısı var, öğretmeni var, müsteşarı var, valisi var. Bu işin siyasi ayağı yok mu diye soruyor ve yaklaşık 120-180 milletvekilinde Baylok olduğu iddiasını gündeme getiriyordu. Bütün bunlar son dönemde alanlarda referandumla beraber de çok konuşulan konular arasındaydı. İşte bu açıklamayı yaptıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu MİT'ten, ki MİT'in açıklama yapması pek rastlanılan bir şey değildir, sık yapmaz, bir açıklama hazırladı ve internet sitesine koydu. O açıklamada muhatap olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nu aldı. Biraz da alışıldığın dışında bir üslup kullanıldığını da söyleyebiliriz. Şimdi açıklamada şunu söylüyor. Son günlerde diyor ana muhalefet partisi tarafından gündeme getirilen 15 Temmuz darbe girişimini sulandırma çabalarıyla örtüşüyor diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ-PDY örgütüyle yaptığı açıklamalar. Yani bu soruşturmaların sulandırılmasına katkı sağladığını ima ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hedef alıyor onu. Teşkilatımız yabancı güçler ve terör örgütlerince uygulanan bu tür psikolojik harp odaklı iddiaları muhatap almamaktadır diyor ama ana muhalefet partisi bunu gündeme getirdiği için buna cevap verme zorunluluğu ortaya çıkmıştır diyor. Ardından da Adil Öksüz'ün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ifadesini kullanıyor. Yani MİT elemanı değildir diyor. MİT'e çalışmamıştır diyor. Nasıl serbest kaldı sorusunun cevabının da yargıda olduğunu, bununla ilgili soruşturmanın da devam ettiğini söylüyor. Bir parantez açalım. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimlerle ilgili ve o gün sorgulayan savcılarla ilgili soruşturma o dönemde başlatıldı. Ancak HSYK o hakim ve savcıların ihraç edilmelerine ilişkin bir karar vermedi. Yani o soruşturma devam ediyor. Birçok savcı, birçok hakim bu süreçte ihraç edildi ama o savcı ve hakimler için bir ihraç kararı henüz verilmiş değil. Bu parantezi kapatalım. Diğer iddia Baylok'la ilgiliydi. Baylok konusunda da enteresan bir bilgi verdi Milli İstihbarat Teşkilatı. Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu hamveriler diyor. Baylok'la ilgili hamveriler adli makamlara, güvenlik bilimlerine ve diğer ilgili makamlara eş zamanlı olarak paylaşılmıştır. Ne zaman? Burada zamana dikkat çekmek lazım. Mayıs 2016. Yani darbeden 2 ay önce bu bilgilerin ilgililerle paylaşıldığı bilgisini veriyor. Ve ham bilgi olarak, yani herhangi bir şekilde siyasiler elenmemiştir veya bir takım önemli kişiler elenmemiştir, buna ilişkin iddiaları da yalanlayarak bu açıklamayı ortaya koymuş ama herkes tabii Mayıs ayına takılı kaldı. Mayıs ayında böyle bilgiler güvenlik görevlilerinin, güçlerinin, istihbaratın, yargının, hükümetin elinde varsa niye hızla harekete geçilmedi sorusunun da önümüzdeki günlerde tartışıldığını göreceğiz bu açıklamayla beraber. Şimdi açıklamalar MİT'ten geldi. Ana Muhalefet Partisi'nin henüz buna bir tepkisini görmedik. Ama o tepkilerin de geleceğini göreceğiz. Yani bir taraftan anayasayı tartışıyoruz. Türkiye'de anayasanın, yeni anayasanın, yeni düzenlemenin ne getirdiğini, çünkü 10 gün kaldı referanduma. Bir taraftan da hala 15 Temmuz'la ilgili tartışmaların devam ettiğini, hem de çok yüksek perdeden ve tarafların birbirini suçlayıcı ifadelerle devam ettiğini aktarmamız lazım.
Cumhuriyet Gazetesi iddianamesiyle ilgili de konuşalım. Genelde bu iddianameyle ilgili neler söylenebilir?
Herkes çok merakla bekliyordu bunu. Çünkü 5. ayın sonu gazeteciler cezaevinde ve gazetecilerin FETÖ-PYD'de PKK-DHKPC bağlantıları olduğu iddia ediyordu. O iddianame, merakla beklenen iddianame 350 küsur sayfa yayınlandığı anda olay oldu. Çünkü özellikle hükümete yakın gazetelerde önce yayınlandı. Ne avukatların, ne sanıkların, ne zanlıların, ne cezaevindeki insanların, ne de onların avukatlarının haberi yok iken hükümete yakın gazetelerde haber haline getirildi. Biraz da sanki bir algı yaratılmak istendiği iddiaları da gündeme getirildi. Çünkü işte Kadri Gürsel niye cezaevinde diye çok sorulan bir isimli bir gazeteci olarak mesela haberde 91 baylokçuyla temas halindeymiş diye bir ifade var. 91 baylokçuyla Kadri Gürsel nasıl temas halindeymiş? Onu işte iddianame ortaya çıkınca herkes merakla o bölüme baktı. Ama bir detay yok. 91 baylokçu, birisi Edirne'de, birisi Kayseri'de, birisi Tekirdağ'da, birisi Antalya'da. Kim bunlar? Öğretmen var, polisler var, başka meslek gruplarından insanlar var. Peki nasıl bir temas sağlanmış? HTS kayıtlarına göre bunlar bulundu deniyor. Ona ilişkin bir bilgi yok. Kadri Gürsel de bu duruma isyan etmiş. Ben bu adamları tanımıyorum. Böyle bir bağlantım yok. Bunu nasıl ortaya koyarlar? Acaba bana SMS atanları mı iddianameye koydular bağlantısı var diye? Bir dönem televizyonda program yapıyordum. O dönemde benden talepte bulunan bir takım isimleri bağlantı diye mi değerlendiriyorlar diyerek buna isyan etmiş. Aydın Engin 2008 yılında FETÖ örgütünün bugün itibariyle en önemli zanlılarından biri olarak gösterilen bir isimle telefon görüşmesi yaptığı için suçlanan isimlerden birisi. Aydın Engin bugünkü yazısında diyor ki 2008 yılına baktım. Evet, böyle bir adamla belki bir konuşmam olmuş olabilir ama o dönemde Baylok yoktu diyor. Bir de Türkiye'de siyasi hava bugünkü gibi değildi. Cemaat, Fethullah Gülen cemaati o dönemde el üstünde tutuluyordu. İfadelerini kullanıyor. Hikmet Çetinkaya kendisiyle ilgili benzer şeyler söylüyor. Yani bir Baylok temasından yola çıkarak bir suçlama söz konusu. Suçlamanın biri bu. Bir diğeri de gazetenin Akın Atalay icra kurulunun başına geldikten sonra, Can Dündar genel yayın yönetmeni yapıldıktan sonra gazetenin politikasının değişmesini bir delil olarak ortaya koyuyor savcı. Buna da tabii özellikle sektörden çok ciddi eleştiriler var. Politikası değişebilir bir gazetenin ama bu bir talimatla mı değişmiş? Bunun bir delili mi var? Bunu ortaya koymazsanız politika değişti diye savcılık suçlama yaparsa ne yapacağız? Bundan sonra gazete politikası değiştirirken savcılardan izin mi alacağız diye eleştiriler söz konusu. Ama öyle ya da böyle iddianame şu anda mahkemeye gitti. Mahkeme kabul ederse gazeteci arkadaşlarımız hakim karşısına çıkacaklar ve bununla ilgili de savunmalarını kendileri yapacaklar. Belki biraz da detay öğrenme fırsatları olacak. Şunu söyleyebiliriz, bu Baylok iddiasının dışında iddianamede sadece haberler, atılan manşetler ve gazete dışındaki bir takım isimlerin gazeteyle ilgili yaptığı suçlamalar var. İzlerim üzerinden yaptığı suçlamalar var. Mesela bunlardan birisi Cem Küçük. Piyasada kime sorsanız gazetenin FETÖ'nün PKK'nın denetiminde olduğunu söyler size. Bunu hepimiz biliyorduk diye ifade vermiş savcıya. Bu da iddianameye delil olarak konulmuş. Şimdi Cumhuriyet kısmı böyle. Bundan 1-2 gün önce de başka bir tartışma vardı. Yine gazeteciler üzerinden Atilla Taş'ın da yargılandığı FETÖ'nün medya yapılanması iddiasıyla açılan dava. Orada da Ozanlılar 8 ay sonra hakim karşısına çıkabilmişlerdi. İlk duruşmada ifadelerini verdiler ve 8 zanlı için savcı tahliye kararı istedi. Hakim 21 zanlı için tahliye kararı verdi. Ama ortalık ayağa kalktı. Özellikle hükümete yakın takım kalemler bu tahliye kararını veren hakime ateş püskürdüler. Hakimler, savcılar yüksek kurulunu göreve çağırdılar. İstanbul Başsavcılığı'nı göreve çağırdılar ve pek rastlanılmayan bir gelişme yaşandı. Cezaevinden çıkmaları birazcık geciktirildi. Bu şahısların 21 kişinin aralarında birçoğunun da gazeteci olduğu 21 kişi. Cezaevinden çıkışları geciktirildikten sonra polis tarafından cezaevi kapısında yeniden gözaltına alındılar ve başka bir soruşturma gerekçesiyle şu anda da gözaltında tutuluyorlar. Tabii hukukçular da şu soruyu soruyor. 8 aydır zaten cezaevinde, başka bir soruşturma varsa bu ifadeler niye cezaevindeyken alınmadı da şimdi alındı? Yoksa adalet onlara yönelik eleştirilerden, tepkilerden etkileniyor mu sorusunda herkes soruyor ama bu olurken bir de HSYK kararı aldı. Üzerine tuz biber oldu diyebiliriz. O tahliye kararını veren hakimleri açığa aldı, soruşturma başlattı. Yani bir taraftan referandum konuşuyoruz, bir taraftan da bu hukuk meselesini ortaya çıkan iddianameler ve yapılan yargılamalar üzerinden çok ciddi bir biçimde tartışıyoruz diyebiliriz. CHP'nin buna tepkisi vardı, özellikle Cumhuriyet iddianamesine, onu da aktarayım. Eğer Baylokçu birileriyle konuştu diye birileri gözaltına alınacaksa birçok milletvekilinin kardeşi, akrabası Baylokçu çıktı, onların telefon görüşmelerinde suç sayılması gerekmez mi diye bu iddianameye tepki gösterdiler.
Referandum dedik. Referanduma 10 günden az bir süre kaldı. 9 gün süre içinde neler bekleniyor? Ne tür çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyor evet kanadı ve hayır kanadı? Bu arada anketler de yayınlanmaya devam ediyor.
Son Kayseri'den bir haber geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekiline girdiği bir iş yerinde palayla saldırıldığına ilişkin bir haberdi. Bu o karakolluk oldu. Başka yerlerde de karakolluk olan takım hadiseler söz konusu. Evet kampanyasını yürütenlerin çok ciddi bir avantajla bu işi yaptıkları, kamu temsilcilerinin evet kampanyası yürütenlere daha sempatik yaklaştığına ilişkin iddialar hep var. Başında da vardı, bugün de var, yarın da olacak. Zaten Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın da kısa süre sonra bir rapor açıklaması ve bu raporda da benzer bir takım tespitler yapması bekleniyor. İşin o tarafında değişen bir şey yok başından bu yana, onu söyleyebiliriz. İşte salon iptalleri oluyor, bir günlük toplantı yasakları getiriliyor valiler tarafından, başka bir takım saldırı haberleri geliyor gibi gibi hayır kampanyasının biraz güçlükle yürütüldüğünü aktarıyoruz zaten her hafta. Bu haftada değişen bir durum yok. Diğer tarafta siyasi olarak tabii son düzlüğe girildi artık diyebiliriz o at yarışı tabiriyle. Özellikle iktidar kanadının, evetçilerin bu son düzlükte büyük şehirlere ağırlık verdiğine ilişkin bir tespiti paylaşalım bizi dinleyenlerle. İstanbul'da durumun evetçilerle hayırcılar arasında başa baş gittiğine ilişkin bir tespit üzerine İstanbul çalışmalarına ağırlık veriyor AK Parti. Bunun dışında Ankara'da beklenildiği kadar bir evetin olmaması nedeniyle orada da çalışmaların hızlandırılması kararı alındığını biliyoruz. Ege'de hayırlar önde, orada biraz daha evetleri arttırmanın formülleri aranıyor. İç Anadolu'da evetlerin çok önde olduğu, Karadeniz'de önde olduğu ama Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle HDP seçmenin yoğun olduğu bölgelerde ise hayırların önde olduğuna ilişkin tespitler var. Hepsini topladığınızda ortaya çıkan sonuç, farklı farklı anket firmalarına da baktığınızda aslında başa baş bir sonuç. Kiminde 49 evet 51 hayır çıkıyor, kiminde 49 hayır 51 evet çıkıyor ama onlar da hep yanılma payları içinde değerlendiriliyor. Son yapılan anketlerde de yine başa baş bir görüntü söz konusu. İktidar kanadından yapılan açıklamalarda evetlerin sayısının arttığı ve bu hafta daha da artacağına ilişkin değerlendirmeler var. Ancak Cumhurbaşkanı da Başbakan da hiçbir şekilde kendilerine gelen anketlerin sonuçlarını açıklamıyorlar. Burası dikkat çekici çünkü önceki referandumlarda ve seçimlerde anket sonuçlarını Cumhurbaşkanı'nın açıkladığına şahit olmuştuk. Hayır kanadına baktığınızda ise özellikle hayır kampanyası yapanlara yönelik bu farklı yaklaşım nedeniyle hayır vereceklerin kendilerini gizledikleri ve hiç beklenmedik ölçüde hayırların yüksek çıkacağına ilişkin tespitlerini hemen her alanda, her mecrada ortaya koyuyorlar. Ama dediğimiz gibi onların hepsi tahmin, asıl sonucu sandıkta göreceğiz. O da 16 Nisan'da katılım da sonucun nasıl çıkacağını elbette çok etkileyecek. Katılımın da yüksek olması bekleniyor.
Sayın Oğan çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.